Herkese merhaba, ben Yasemin Bahlul Nur'un Kendine Ait Bir Oda Podcast'in en sevdiğim alt odalarından biri olan Neyi Neden İzliyoruz'un bir bölümüne daha hoş geldiniz. Neyi Neden İzliyoruz'un bu bölümünde konumuz aslında çok net bir şekilde bir dizinin etrafında şekillenecek. Ama o dizi ile ilgili konuşmakla sınırlı kalmayıp aslında yine birçok farklı olup biten hikayeye şu an Türkiye'de televizyon sektöründe ve toplumda olan olayların yansımasına da bir anlamda ışık tutacağımıza düşünüyorum. En azından sorgulayarak birer kapı açacağımıza inanıyorum. Konumuz nedir? Şimdi başlıktan da anlaşıldığı üzere Kızıl Goncalar dizisi. Aslında bu dizinin sadece bir bölüm yayınlandı. Ben yayınlanır yayınlanmaz zaten biraz birkaç detaydan dolayı diyeyim, hemen diziyi izlemeye karar verdim. Belki normalde direkt olarak bana hitap etmeyecek olsa da. Biraz böyle yine daha akademik bir yerden ve sorgulayan bir yerden izlemek amacıyla neden yapılmış, kim yapmış, nasıl kurgulamış, hangi değerleri nasıl yerleştirmiş hikaye gibi bir bakış açısıyla izledim. Ve izlememden bir gün sonra zaten Rütü'nün ceza kesmek üzere, yani tabii ki sonucu bilmiyoruz henüz, ceza kesilecek mi, kesilmeyecek mi, yayından kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mı, ama incelemeye aldığı bilgisi haberlerde çıktı zaten. Şimdi Kızıl Goncalar dizisi. Öncelikle hiçbir fikriniz yoksa diye hızlıca bir anlatayım. Kim yaptı bu diziyi, neden dikkat çekiyor, neden şu an sosyal medyada bu kadar çok konuşuluyor, tartışılıyor ve muhtemelen dizinin diğer bölümleri yayınlandıkça büyük bir tartışma konusu olmaya devam edecek ve çok da böyle suya sabuna dokunmayan bir yerden değil, aksine tam tersine belki de fazlaca dokunan, fazlaca halı altına süpürülmüş konuları diyeyim. Böyle tozları oradan çıkartan ve hepimize silkelettiren bir dizi olduğu kesin. Şimdi öncelikle Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili size bir tanıtım yapacak olursam şunla başlarım. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısının dizisi. Yani bu böyle zaten isminde Kızıl geçtiği için de eminim birçok insanın aklına takılmıştır. Daha sonrasında da yine dizinin tanıtımında da olan bazı tanımlamalar da Kızılcık Şerbeti'ni andırıyor. Burada muhafazakar, seküler kelimelerinin kullanılmasını aslında kastediyorum bir anlamda. Yine Kızıl Goncalar dizisinde de şöyle bir hikayeyi şöyle tanımlamışlar Fox'un sitesinde, onu okuyarak başlayayım. Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent, yani Özcan Deniz'in oynadığı karakter ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in, Özgün Amal'ın oynadığı karakter, kaderlerinin kesişmesini konu alırken inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen evlat söz konusu olduğunda anneliğin, babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor. Şimdi buradaki bizi hani Kızılcık Şerbeti'ne çeken kelimeler seküler bir Atatürkçü olan Levent. Yani ana karakterlerin birini böyle tanımlamışlar. Diğerini de mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem. Ve yine tema olarak inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen evlat üzerinden anneliğin, babalığın birleştirici gücü üzerinden kaderlerin kesişmesi. Şimdi bu formül aslında birebir Kızılcık Şerbeti'nde uygulanan ve gördüğümüz üzere aslında çok da rating anlamında karşılığı olan bir formül oldu yıllar sonra. Hiç bir araya geleceğini tahmin etmediğimiz, belki bambaşka televizyon kanallarında izlediğimiz farklı karakterleri biz Kızılcık Şerbeti ile belki de uzun yıllar sonra ilk defa aynı dizide gördük ve aynı dizide izledik. Yani bir tarafta bambaşka bir kanalda, bambaşka bir izleyici kitlesinde, bambaşka bir hikaye içerisinde sunulan karakterler, bir tarafta yine bambaşka ve zıt diyebileceğimiz noktalarda bu seküler muhafazakarlık, tırnak içinde kullanıyorum bu kelimeleri çünkü çok sık kullandığı için yapım şirketi dizinin kanallarda dizilerinin tanıtımlarını da ben de o bakış açısıyla kullanıyorum. Yani bu kelimelerle, bu kodlarla bu kadar ayrıştırılmış farklı yerleri, farklı karakterleri, farklı hikayeleri tek bir bağın içerisinde buluşturmak gibi bir tekrar eden tema var diyebilirim. Kızılcık Şerbeti'nin bence en önemli detaylarından bir tanesi de bu zaten. Formül kelimesini kullanmak bazen çok olayı çıkarcı göstermek olabiliyor ama bir anlamda da şunu unutmamalıyız dizilerden bahsederken. Sonuçta günün sonunda zaten çıkar olmaması sağlıklı olmaz. Yani bu her şey gibi, bu da bir sektör ve para kazanmak üzere yapılan, reklam almak üzere yapılan, dolayısıyla konuşulmaya, izlenmeye, reytinglere ihtiyaç duyan bir sektör, ayakta kalması buna bağlı. her ne kadar izlediğimiz dizilerde zaten böyle sürekli tekrar ettiğim gibi hem Türkiye'de hem dünyada tarihsel bir süreçte de gelecekte de sosyal medyada bile aslında medyanın üretildiği her anlamda, her alanda, her bağlamda tekrar tekrar bazı değerler yeniden üretilse de o medya içerikleriyle beraber yani kimin elindeyse aslında oradaki güç, kimin elindeyse oradaki sermaye bir şekilde fikirlerin oraya sızması sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil ama Türkiye'de tabii ki özellikle son dönemlerde medyanın da tartışmalı bir alan olmasıyla beraber çok dikkat çekici örneklerini gördüğümüz bir yansıma aslında bahsettiğim burada. Şimdi Kızıl Goncalar'da da aslında Kızılcık Şerbeti'nde daha tatlı derken daha böyle yüzeyden ele alınan, daha böyle bir komedi havasına da yakın duran, işte aşk ve işte entrika ve böyle daha hani eğlencelik unsurları da barındıran bir yerden bu hikaye anlatıldığı için belki de ilk kez böyle bir hikaye yıllar sonra sunan birinin açısından daha kolay bağ kurulabilir bir hikayeydi. Ama Kızıl Goncalar daha sert, daha dram odaklı bir yerden ilerliyor ki dediğim gibi daha sadece bir bölüm yayınlandı. Ben de sadece bir bölümü, artı ikinci bölümü fragmanlarını, ön izlemelerini izledim. Ama bunlar bile zaten çok ciddi bir şekilde dizi hani kodlarını baştan size sunduğu için Kızılcık Şerbeti'nin de yaptığı gibi hani ne anlatacağıyla ilgili kıvırmıyor. Bam bam bam ben bunu anlatacağım diye giriyor. Dolayısıyla da aslında anlamak çok zor değil. Tabii bu nereye gider, nasıl dönüşür, neye evrilir uzun vadede. İnsanların endişelendiği gibi bir din sömürüsü ve işte din üzerinden rating alma çabası vesaire gibi bir yere gider mi? Bu şikayetlerden bir grup insanın en azından diyeyim yapmaya çalıştığı gibi. Bir grup insan eminim sadece siyasi sebeplerden ve çıkarlardan dolayı vesaire şikayet ediyor. Nereye gider onu bilemem gerçekten. Ama şu an benim baktığım yerden belli bir formülün tekrarlanması üzerinden oluşturulmuş. Amacı bence benim baktığım yerden nacizane kötülük barındırmayan, aksine Kızılcık Şerbeti'nde de yapılması amaçlandığı gibi farklı hikayelerin, farklı karakterlerin aslında hepimizin aynı toplumda yaşadığını bize hatırlatan, belki de yıllardır unutulmaya çalışılan bir gerçek bu. Çünkü Türkiye'de aslında baktığınızda yani bu çok daha derin bir siyasi sohbeti çağırır ama hepimizin hemfikir olacağına inandığım bir gerçeklik var. O da şu ki Türkiye kutuplaşmalarla dolu bir siyasi tarih taşıyor aslında. Geçmişinden, bugününden, geleceğine. Ve bizim bir ülke olarak toplumda aslında en çok gördüğümüz mutlak olgu kutuplaşma. Ve bu kutuplaşma Kızılcık Şerbeti veya Kızıl Goncalar dizilerinde olduğu gibi her zaman sadece din ve sekülerlik üzerinden de olmuyor. Başka başka alt başlıklar da var her zaman veya yani daha farklı ayrımlar da var. Küçük küçük, daha küçük dediğim yani daha az sayıda insanı ayrıştıran, daha çok sayıda insanı ayrıştıran vesaire. Hani mutlak olmasa da bu ayrımlar çok fazla kutuplaşma söz konusu olduğunda. O yüzden bana enteresan gelen şey yani hani belki de uzun yıllar sonra diyeyim hani özellikle bu kadar böyle ölçülüp biçilerek yapılmış, bilerek belli kodlardan uzak duran yapımları izlediğimiz yıllardan sonra Kızılcık Şerbeti'yle piyasaya gelen bir hareketlilik var. Bunun devamında yani aslında bir başkadır dizisiyle Meryem karakteri orada türbanlı bir karakteri daha farklı bir konteksteki dizide izlemek. Yani hani aslında yine türbanlı bir karakteri farklı bir konteksteki dizide izlemekle alakası yok. Farklı karakterleri yani onun evine gittiği adamı veya işte karşısında oturduğu psikiyatristi hani farklı kodlarla hayatını yöneten ve o farklı kodları yansıtan hikayeleri ve karakterleri bir arada görmemizle ilgili bir şok edici bir taraf olmuştu. Aslında bir başkadır belki de bunu göstermek adına iyi bir başlangıç noktası. Sonrasında da en son hani dini unsurları daha sık görmeye başladığımız ama böyle karışık bir mozaikte diyeyim. Dizi sanırım Ömer dizisi oldu. Ömer dizisi de ilk başta çok tepki çekti işte hani çok yanlış yansıtılıyor, yeterince iyi yansıtılmıyor vesaire diye ama zannediyorum ki biraz daha tepkiler duruldu orada. Zaten yine yanılmıyorsam Ömer dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi. Belki de oradaki tepkilerin Rütü'ye bulaşmadan durmasının sebebi de odur diyeyim. Ama yanıltmayayım da sizi şimdi bu konuyu biraz daha araştırmam gerekiyor. Ömer dizisiyle ilgili çok bir bilgim yok. Sadece bir iki bölüm fikir sahibi olmak adına izlemiştim ilk başlarda. Sonrasında çok değişti, devam etti vesaire. Şimdi geldik artık Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalara. Yani farklı tırnak içinde insanların bu yapım şirketinin sözcükleriyle muhafazakar seküler, Atatürkçü işte tarikat, mutaassıp tarikat üyesi gibi böyle farklı farklı grupların yansıtan hikayeleri izlemek belli ki bizleri odadaki fil hakkında konuşmaya zorladı. Yani odadaki fil de buradaki bence kutuplaşma oluyor. Herkes kendi köşesinde kendi gerçekleriyle yaşadığı zaman göz görmeyince gönül katlanıyor belki de. Veya şunu söyleyebilirim, herkes kendi tercih ettiği kanalı izleyince, kendi tercih ettiği medya üreten işte gazeteyi, internet gazetesinde, televizyonu tükettiği zaman, onların içeriklerini tükettiği zaman herkes bir şekilde kendi dünyasında kalmaya devam ediyor gibi gözüküyor. Ama böyle bir çarpışma veya işte hani evrenlerin iç içe geçmesi gibi bir durum söz konusu olduğunda, ki aslında bu bizim gerçek hayatımızın birebir yansıması, diğeri bir illüzyon. Kutuplaşma aslında bir illüzyon. Çünkü gerçek hayatta bu kadar kutuplaşma yok. İdeolojik bir seviyede ve yani düşüncesel bir seviyede böyle fikirlerin konuşularak tartışıldığı seviyede kutuplaşma var aslında. Aslında hayatın içerisinde okullarda, arkadaşlıklarda, akrabalıklarda kutuplaşmanın bu kadar nefret dolu ve bu kadar ayrıştırıcı olması mümkün değil. Çünkü biz günün sonunda herkes beraber yaşıyor bu ülkede. Şimdi işin siyasi tarafına çok girmeden diyeceğim ama tabii ki her şey olduğu gibi özellikle bu mevzularda çok politik, ama girmeden şöyle bir dizilerin üstünden konuyu ele almak istiyorum. Şimdi öncelikle dediğim gibi Kızıl Goncaların bir anlamda iki tarafı eşit durmaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü eleştirilerin aksine Özgün Amal'ın yıllar sonra geri dönüp canlandırdığı Meryem karakteri bir tarikatta yaşıyor, mutasip bir hayat sürüyor. Yani kelimeler bunlar, tanımlayan keywordler, anahtar kelimeler bunlar hikayeyi anlatırken yapım şirketinin kullandığı kelimeler. Fakat Özgün Amal'a dair, yani Özgün Amal'ın oynadığı karakter bir nevi zaten hikayenin kahramanı olmaya aday bence ilk başta çizilen tabloya baktığında bir medya analizi olarak. Ve bir diğer kahramanı da, yani bir anlamda başrol de diyebilirsiniz, Özcan Deniz'in oynadığı işte yine tanımlamalarla seküler Atatürkçü psikiyatrist Levent karakteri. İki karaktere de başrol olma eşitliği veriliyor ve iki karaktere de kahraman olarak, yani empati duyacağımız karakter adayları, en çok diziyi izlerken empati duyacağımız iki karakter muhtemelen onların karakteri olacak diye düşünüyorum. Yine anti kahraman olarak ele alacak olursak mesela Özcan Deniz'in karısını canlandıran karakterin ismini unuttum, oyuncunun da ismini unuttum ama ya fragmanlardan falan da anlarsınız. Hani tırnak içerisinde modern görünümlü, yine kendisi de bir doktor olan kadının aslında Özcan Deniz'le olan çocuklarına da hani dair, ona yönelik anne olmakla ilgili zorlandığına dair böyle çok fazla sahne var. Bunun da ilk bölümden yerleştirilmesinin sebebi aslında bence yani kimse, hiç bir tarafı tamamen nasıl anlatsam, yüceltmeden, bir tarafı tamamen haklı göstermeden, böyle bir derdimiz yok diyerekten bence dizinin bir adım attığını gösteriyor. Yani hani kimseyi kötü, kimseyi iyi, kimseyi ak, kimseyi kara göstermeden aslında halihazırda insana dair olan her şeyi, yani buna bir kadının anneliğini sorgulaması, işte evlat edindiği çocuğuna sevgi duyamaması gibi bir unsurla yaklaşmışlar mesela tırnak içindeki seküler taraftan. Veya aynı şekilde hani psikiyatrist Levent'in de ana kahraman olmasına rağmen bazı böyle ön yargılarının ileride sorun çıkartacağına dair mesajlar veriliyor. Diğer taraftan da tarikatın içerisinde Meryem'in kocasının duruşu, aslında kötü bir adam değil ama zorlandığı yerler var. En azından şu an hikayenin başladığı yerde çok %100 içinde bulunduğu tarikatın değerlerine bağlı bir karakter, ama bunu hani bu adam kötü gibi bir yerden anlatmıyorlar. Veya hani karısını bilerek otobüste giderken su içirmiyor, muavinin elinden su almasına bile izin vermiyor gibi davranmıyorlar. Yani bir alan açarak ve insana dair her türlü olay iki tarafta da olabilir gibi bir yerden yaklaşıyorlar gibi hissediyorum. Dediğim gibi sadece ilk bölüm ama benim düşüncem bu. Diziyi aklamak, haklı çıkarmak bilmem ne gibi bir derdim yok. Kesinlikle sadece ben mümkün olduğunca objektif bir yerden bir medya analizi yapmaya çalışıyorum. Ama bana soracak olursanız bu devirde bu kadar kutuplaşmanın olduğu ve böyle a dediğinde gık dediğinde sorun çıkabilecek bir şey. Yani bir konu değil yani bir sürü konuyla ilgili bir dizi yapmaya kalkmak ana akım medyaya, dijitale değil bu arada. Bir nevi cesaret gerektiriyor yani. Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Kızılcık Şerbeti'nde olan şeyin tekrarlanması ve bunun formül olarak kullanılması ile ilgili ilk başta söylediğim şeylerin de yine dediğim gibi bugünün sonunda ticari bir olay olduğu için yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ama o formülün ne olduğunu anlayıp onu hani onun kodlarını ayırıp bunu farkında olarak izlememizin bizi izleyiciler olarak daha farkındalığı yüksek bir yerde tutacağına inanıyorum toplumsal olaylara karşı. Bu haftanın bir olayından da bahsetmek istiyorum bu arada. Biliyorsunuz Yılmaz Erdoğan'ın da biliyorsunuz diye varsaydım ama Yılmaz Erdoğan'ın da İnci Taneleri isimli bir dizisinin fragmanı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan dizide karısı öldürülen bir adamı canlandırıyor. Bir öğretmen olduğunu anladım fragmandan ama emin değilim. Ve adam karısının cinayetinin faili olmakla suçlanıyor. Öyle olup olmana dair bir bilgi vermiyor fragman. Hani sadece bunun suçlandığına dair bir fikir veriyor. Fakat korkunç bir fragman. Kesinlikle işte ben senin aşkın değil, ben senin sadece aşkın değil aynı zamanda failin de olacakmışım. Hani ya bunu böyle bir romantize edilen bir cümle içerisinde kullanmak aslında bundan sonra işlediği cinayeti veya gösterdiği şiddeti aşkının bir yan etkisi, bir romantiklik, bir delikanlılık, bir işte böyle kahramanlık zanneden ne yazık ki yüz binlerce genç erkeğin yani Instagram yazısı, Facebook yazısı, işte hani kendini akladığı şiiri olacak bir yazıyı vermek onlara bence hiçbir şekilde haklı çıkarılabilecek bir şey değil mesela. Hikayenin devamında Yılmaz Erdoğan suçlansa da işte gerçekten kadın cinayetlerine dikkat çekmeye çalışılan bir iş olsa da mesela böyle şeylere dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü oradan edinilecek bir cümle bir sürü insanın, bir sürü kadının hayatına mal olacak. Zaten oluyor bu ülkede bu her gün. Evet bunu farkındayız ve belki de bu diziyi de farkındalıkla yaptılar İnci Taneleri'ni. Ama yine de yeterli değil. Böyle bir yerden baktığımız zaman önemli olan şey böyle bir şeye kalkışıldığında aksine bu tarz romantik cümleleri sunmamak olmalı diye düşünüyorum. Mesela bu haftanın başka bir konusu benim için buydu. Öte yandan Yalı Çapkını diye bir dizi cumaları devam ediyor biliyorsunuz. Yani bir fragmanda belki 10 kere 10 farklı karakter şiddet görüyor. Bunların çoğu kadın. Yani bir kere RTÜK cezası almadı bu dizi başladığından beri. Ya şimdi buradan niye bahsettim bu dizilerden? İnci Taneleri'ni ve Yılmaz Erdoğan dizisini bilmiyorum. Onu göreceğiz ama dediğim gibi fragmanın aklanabilir bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Ayrı bir konu. Ama sırf Yalı Çapkını da örnek değil. Bir sürü dizi var kadına şiddeti barındıran. Hani benim için daha hani esas önemli olan gerçekten bir insanın canına zarar gelmesine doğrudan sebep olabilecek içeriklerin yıllardır televizyonlarda oynatılması gerçeğini RTÜK çok güzel göz ardı edebiliyor bu ülkede. Bunu göz önünde bulundurarak Kızıl Goncalara daha birinci bölümden RTÜK incelemesi geldiğini hatırlatmak isterim. Bir başka RTÜK cezası gelen dizide Kızılcık Şerbeti'ydi zaten. Şimdi Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti gibi bu RTÜK cezasının sağ çıkabilir mi? Ben emin değilim. Çünkü dediğim gibi Kızılcık Şerbeti'ne göre çok daha sert kodları var. O kodlar çok daha sert yerlerden yeniden üretiliyor. Ve yine böyle hani en çok konuşulması böyle olan zaten aslında bu yüzden de birçok izleyicinin dikkatini çeken tarikatlarla ilgili çok keskin bazı yansıtmalar yapıyor diyelim. Hani ne olursa olsun günün sonunda bu bir dizi. Biz hani yurt dışı yapımı olan dizilerde de birçok din mensubu insanın hani farklı farklı hayatlarını izliyoruz yıllardır. Anortodoks'u zannediyorsam Netflix'te bir dizi yayınlanmıştı vesaire. Hani belki o kitlelerden de o dizilere büyük tepkiler geliyordur ama globale yansımıyordur. O yüzden bizim haberimiz olmuyordur. Ama hani ana akım medyada böyle bir işi yapmak, bu kadar bunları böyle konuşulabilir bir yere çekmek, sanki biz bunları her gün konuşuyorduk zaten demek. Beraberinde iş iyi yapılırsa ilgiyi, yine iş iyi yapılırsa tepkiyi de çekecek olası bir durum zaten. Ki bence iş iyi yapılmış bu burada bir dizi olarak. Oyuncular, kadro, dizinin hani en azından dediğim gibi ilk bölümden hikayenin yerleştirilmesi, karakterlerin arasındaki uyum, tek bir ana kahramandan ziyade yan karakterlerin de her birinin hikayesi olma potansiyeli. Yani bir dizi olarak, bir medya ürünü olarak bence hani iyi bir iş yapılmış o anlamda. Şimdi benim açıkçası anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Ama sırf yorumlara baktığınızda bile birçok şey görebiliyorsunuz. Benim için Kızıl Goncalar daha yani çok bir bölümlük bir dizi ve anlaması çok zor devamlı ne olacağını. O yüzden belki de üzerine konuşmaya devam etmek lazım. Ama şimdiden gösterdiği kodlarda şöyle bir şey de var bu arada. Yani bu dizi bu kadar Rütük Cezası ve işte zaten hassas konularla ilgili Türkiye'deki siyasi kutuplaşmayı aşırı yansıtması gibi unsurların ötesinde daha yüzeysel bir yerden baktığımızda da aslında medya anlamında bazı formülleri de kullanmış. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Gülseren Budayacıoğlu ile beraber yükselen psikolojik dizi trendinin bir örneği olarak aslında Özcan Deniz karakterini izliyoruz. Bir psikiyatrist var. Fakat bu psikiyatrist yine Kızılcık Şerbeti'nden aslında bir anlamda tutan diye bir kelime kullanacağım burada. O seküler tarafı yansıtıyor ve işte Atatürkçü kelimesi artık bu sefer hikayenin tanımında bile bir karakter özelliği olarak kullanılıyor. Zaten dizinin ilk bölümünde Özcan Deniz'in hemen Atatürk'e bir referansı var. Arkadaki fotoğraf resme referansı var vesaire. Dediğim gibi Bir Başkadır Ömer dizisi zaten bunları yapmaya başlamıştı. Kızılcık Şerbeti ile beraber tam olarak din orada bence din Kızılcık Şerbeti'ne çok bir konu değil. Kızılcık Şerbeti'ne daha çok muhafazakarlık ve sekülerlik olarak ayrılıyor. Ama evet Kızıl Goncalar'da artık din de gerçekten dizinin ana unsurlarından biri diyebiliriz. Çünkü tarikatın içerisindeki günlük yaşantıyı da göstermeye çalışan bir yapısı var dizinin ve hikayenin anlatıcılarının böyle tercih ettiği bir yol var. O çok net gözüküyor zaten. Dolayısıyla böyle bir tarafı da var hani aslında. O kutuplaşan karakterleri birbirinden çok farklı siyasi görüşleri olan ve çok farklı yaşam standartları olan karakterlerin yaşamlarını göstermek, aktarmak aynı dizi içerisinde. Yine dikkat çekici bir unsur. Aslında anlatacaklarım bu kadar. Yine karışık bir bölüm oldu. Tartışmalı bir konu, konuşması hakkında zor bir konu ama kalkıp bununla ilgili ana akıma bir dizi yapıldıysa elbet ki konuşacağız. Demek ki konuşmamızın zamanı gelmiş birçok konuyu. Ama günün sonunda ne olursa olsun bunu televizyonda izleyebilmek eğer ki şayet medya toplumun bir aynasıysa ki bence öyle. Çok da yanlış bir şey olmasa gerek. Bu Kızıl Goncalar dizisinin sonu devamı ne olur gerçekten bilmiyorum. Ama bence dizinin yayınlanması Türkiye adına iyi bir şey. Çünkü en azından bu konuşmalar canlanıyor ve neyin ne olduğunu tekrar hatırlıyoruz. İçinde yaşadığımız toplumun durumunu, kutuplaşmaların boyutunu, bu işin nereye gidebileceğini, neyin kimin ne kadar rahatsız ettiğini daha net bir şekilde görebiliyoruz bence. Ve bu şu an en azından eyleme geçilemese de günümüz Türkiye'sinde bunu görebilmek, kendimize ayna tutabilmek, deneyimleyebilmek bunu bir medya ürünü yoluyla bence hiç de fena bir durum değil bizim için. Eğer Neyi Neden İzliyoruz serisini sevdiyseniz ve takip etmek istiyorsanız önceki bölümleri dinlemenizi tavsiye ederim. Yine Google, Spotify, Apple Podcast platformlarında bulabilirsiniz. Kendine ait bir oda podcast başlığı altında Neyi Neden İzliyoruz diye farklı farklı başlıkları görebilirsiniz zaten. Zannediyorum bu 8. bölüm olacak Neyi Neden İzliyoruz'daki. Diğerlerini dinlemenizi tavsiye ederim. Yorumlarınızı Kendine Ait Bir Oda Podcast'in DM'inden veya bu konuyla ilgili paylaşacağım Reels videolarının altına yorum olarak iletebilirsiniz. Şimdiden dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.